Ayrım 21. 47. Bölüm. Akşam Paris'e vardığımda saat 10'a geliyordu. Ne elçiliklerden ne de mahkemelerden cevap almıştım. Ne de Doktor Varel'den bir mesaj. Sadece Kuriç, Rayko'nun otopsi raporunu göndermişti. Sıcak bir duş aldım, sonra da son balıklı ve patatesli bir omlet pişirdim. Koyu kahverengi ve dumanlı bir Rus çayı içtim, sonra da elimde Glock, uykunun gelmesini umarak yatağa uzandım. 11'e doğru telefon çaldı. Arayan Catherine Varel'di. Dedim. Şimdilik bir şey yok. Yarın 1960 ila 1980 yılları arasında Orta Afrika'da bulunmuş Fransız ya da Fransızca konuşan doktorların listesini bekliyorum. Aynı zamanda da bana daha ayrıntılı bilgiler verebilecek olan bazı eski dostlarımı aradım. Tek dünya cenahında doktorların listesini almak imkansız. Yine de her şey bitmiş sayılmaz. Tek dünyada işe başlayan genç bir kulak uzmanı var. Yardım etmeye söz verdi. Tüm cephede bozgun. Üstelik zamanda durmuyordu. Umutsuzluğumu gizlemeye çalıştım. Çok iyi doktor. Bana gösterdiğiniz güven için teşekkür ederim.
Bir şey değil. Bu gözler neler gördü bir bilseniz. Yine de bana bugün anlattıklarınızın yanında solda sıfır kalır. Anahtarı elime bir geçirebilsem size de anlatırım. Kendinizi kollayın. Yarın tekrar arayacağım. Kafam bomboş, telefonu kapadım. Beklemek gerekiyordu. Telefon yeniden çaldığında şafak henüz sökmemişti. Telefona uzanırken başucu masamın üzerindeki kuart saatin kadranına baktım. 05:24. Alo, diye mırıldandım. Louis Antoch? Doğulu şivesi güçlü, çok boğuk bir ses. Kiminle görüşüyorum? Itzhak Delter, Sara Gabor'un avukatıyım. Yatakta doğruldum. Sizi dinliyorum, dedim. Anlaşılır bir sesle. Sizi Brüksel'den arıyorum. Galiba dün Büyükelçiliğe telefon etmişsiniz. Sara Gabor'u görmek istiyormuşsunuz. Doğru mu?
Doğru. Adam gırtlağını temizledi. Sesi bir kontrabas gövdesi gibi yankılanıyordu.
Anlamanız lazım. Bugünkü koşullarda isteğinizin gerçekleştirilmesi son derece güç.
Onu görmeliyim.
Bayan Gabor'la ilişkinizin derecesini, mahiyetini öğrenebilir miyim?
İlişkimiz kişisel.
Yahudi misiniz?
Hayır.
Sara Gabor'u ne zamandan beri tanıyorsunuz?
Yaklaşık bir aydır.
Onunla İsrail'de mi tanıştınız?
Beit Şan'da.
Ve elinizde bize iletecek önemli bilgiler olduğunu düşünüyorsunuz.
Evet, sanırım öyle. Karşımdaki düşünüyor gibiydi. Sonunda birden uzun ve ciddi bir konuşma yaptı.
Monsieur Antoch, bu konu karmaşık, çok karmaşık. Hepimizi güç durumda bıraktı. İsrail devletinden bahsetmiyorum sadece. İşe karışan bütün devletleri. Sara Gabor'un düşüncesizce hareketinin buzdağının sadece görünen ucu olduğuna eminiz. Çok daha önemli, uluslararası bir şebekenin görünen ucu olduğuna.
İnsanın alnına çakılmış bir Glock mermisi için düşüncesizce bir hareket. Anlaşılan Delter, önemsizleştirme konusunda bayağı uzmanlaşmıştı. Avukat sözüne devam etti.
Her ülkenin polisi dosyayı inceliyor. Şimdilik bütün bilgiler gizli tutuluyor. Bayan Gabor'la görüşeceğiniz sözünü kesinlikle veremem. Öte yandan Brüksel'e gelmenizde yarar var. Oturup konuşmamız için. Bütün bunları telefonda konuşamayız.
Blok notlarımdan birini aldım. Bana adresinizi verin.
İsrail Büyükelçiliğindeyim. 2. Joseph Caddesi 71.
Adınızı tekrarlar mısınız?
Itzhak Delter.
Monsieur Delter, açık konuşalım. Size hiç çekinmeden yardım edebilirim. Ama bir şartım var. Bayan Gabor'la görüşeceğimden emin olmalıyım.
Bu bizim kararımız değil. Yine de istediğiniz izni almak için elimizden geleni yapacağız. Eğer soruşturmacılar buluşmamızın soruşturmanın yararına olacağına inanırlarsa o zaman bir sorun çıkacağını sanmam. Bence her şey işbirliğinize ve elinizdeki bilgilere bağlı.
Hayır, bu iş tam bir alışveriş. Önce Sara, sonra bendeki bilgiler. Öğlene doğru Brüksel'de olurum.
Delter içini çekti, bir reaktör gürültüsü gibi. Sizi bekleyeceğim. Birkaç dakika sonra duşumu almış, tıraşımı olmuş, giyinmiştim. Önemli günlerin sedef düğmeli, ipek grisi hacker takımımı giymiştim. Otomobil kiralama şirketine girmek için taksi çağırdım. Böhm'ün parasından geriye topu topu 30 bin frank kalmıştı. Buna ek olarak Ağustos ve Eylül aylarına ait 70'er bin franklık aylığım vardı. Toplam olarak doktoru köşeye sıkıştırmak için gerekli tüm yolculukları karşılayacak bir 70 bin frank. Tabii bir de kolaylıkla değiştirilebilecek kiralama kuponları ve first class uçak biletleri. Kapıyı ardımdan kapatırken adrenalimin yükseldiğini hissettim. 48. bölüm. Saat 9'da Kuzey Otoyolu'nda Brüksel yönünde ilerliyordum. Gök uğursuz bir dinamonun sargıları gibi karanlık çözgüler yuvarlıyordu. Yol boyunca manzara da değişiyordu. Kırmızı tuğlalardan yapılan kırların arasına sızmış kanlı kabuklar gibi görünüyorlardı. Kahverengimsi ve dönüşü olmayan bir katmanın içine giriyormuşum gibi geliyordu. Burada ayrık otlarının ve rayların arasında umutsuzluk bitiyor gibiydi. Öğleye doğru sınırı geçtim. Bir saat kadar sonra Brüksel'deydim. Belçika başkenti gözüme parıltısız, donuk bir kent olarak göründü. Somurtkan bir sanatçının çizdiği, kolları kısa bir Paris. Büyükelçiliği kolayca buldum. Çağdaş mimari eseri, gri beton ve dümdüz balkonlar, bir bina. Itzhak Delter beni girişte bekliyordu. Sesine benziyordu. Kusursuz takım elbisesinin içinde rahatsız, 1.90'lık bir dev. Kocaman kafası, saldırgan çenesi ve fırça biçiminde kesilmiş sarı saçlarıyla diplomatik dosyalarda uzmanlaşmış, deneyimli ve kurnaz bir avukattan çok sivil giyimli bir askere benziyordu. Bu daha iyiydi. Böylesi bir adamla konuşmayı tercih ederdim. Gereksiz laflarla zaman kaybetmezdik hiç olmazsa. Üstüm arandıktan sonra Delter beni dekorasyonu kişiliksiz küçük bir odaya aldı. Oturmamı önerdi, reddettim. Öylece ayakta karşı karşıya birkaç dakika konuştuk. Benden bir kafa uzun da olsa öfkeme ve sırlarıma yoğunlaşmış, kendimden emindim. Delter, Sara Gobor'u görmem için izin aldığını söyledi. Ben de elimde elmas işini açıklamaya yarayacak ve genç kadının kaçakçılarla doğrudan ilişkide olmadığını gösterecek bilgiler olduğunu açıkladım. Delter kuşkuluydu. Hapishaneye gitmeden önce bazı sorular sormaya kalktı, reddettim. Yumruklarını sıktı. Derisinin altında çene kemikleri kasıldı. Birkaç saniye sonra gevşedi, gülümsedi. Derinden gelen sesiyle "Çetin ceviz çıktın Antoh," dedi. "Gidelim. Arabam aşağıda. Saat 14'te Genshoren hapishanesinde olmamız gerekiyor." Yolda giderken Delter açık açık Sara'nın sevgilisi olup olmadığımı sordu. Duymamış gibi davrandım. Bu kez Yahudi olup olmadığıma döndü. Başımla "Hayır," dedim. Bu düşünceyi kafasına takmış gibiydi. Başka soru sormadı. Sara Gabor'un çok güçlü bir müvekkil olduğunu anlattı. Hiç kimseyle, hatta onunla, avukatıyla bile konuşmuyordu. Brüksel'e geldiğimi duyunca beni görmek istediğini söylemiş. Ürpermemeye çalıştım. Demek her şeye rağmen aramızdaki aşk hala güçlüydü. Brüksel'in batı mahallelerinin adı De Profodis. Dipnot, Hristiyanların bu sözcükle başlayan ve ölüler için okudukları bir duası olabilirdi. Sıkıntıya ve üzüntüye yapılan bir yolculuktu bizimki. Kahverengi evler, kendi kurumuş kanlarından donmuş karaltılar ve parıltılar, tuhaf bir organ bulutu oluşturuyordu. "Geldik," dedi Delter. Kapısı granitten, kare sütunlarla çevrili geniş bir yapının önünde dururken, kapıda makineli tüfekli iki kadın nöbet tutuyordu. Kafalarının üzerinde taşa kadınlar mahkemesi kazılıydı. Geldiğimizi içeriye bildirdiler. Birkaç saniye kadar sonra 50 yaşlarında bir kadın göründü. Yüzünde kuşku dolu ifade vardı. Kendini tanıttı. Odette Villesen, hapishane müdüresi, meşhum kuş gözlerini bana dikerek güçlü bir Flaman aksanıyla Sara Gabor sizinle görüşmek istediğini bildirdi. Aslında yeni bir emre kadar kimseyle görüştürülmemesi gerekiyor ama hem Bay Delter hem de sorgu hakimi onunla görüşmenizin olumlu sonuç verebileceğini düşünüyor. Sara Gabor güç bir tutuklu Monsieur Antoch. Yeni güçlüklerle karşılaşmak istemiyorum. Haddinizi bilin yeter. Birkaç adım atıp küçük bir bahçeye çıktık. Beni burada bekleyin diye buyurdu. O da Tenvilesen. Gözden kayboldu. Taş çeşmenin yanında bekledik. Sessiz ve hüzünlü atmosfer manastırı andırıyordu. Üstelik bir cezaevinde bulunduğumuzu belli edecek en ufak bir şey yoktu. Çevremiz pencerelerinde tek bir parmaklık bile bulunmayan klasik mimari eseri gri binalarla doluydu. Müdire yanında kendinden 20'şer santim uzun, maviler giymiş iki gardiyan kadınla döndü. Odette Villesen peşinden gelmemizi söyledi. Bir sıra ağacın yanından geçtik, bir kapının önüne vardık. Uzun bir koridorun sonunda binanın içinde camlı, yüksek bir kapı dikiliyordu. Kalın ve kirli camın üzerinde gök mavisi renginde geniş ve yassı demirler görülüyordu. İşte o zaman hapishanenin neden dışarıdan görünmediğini anladım. Tutuk evi bina içinde bina olarak yapılmıştı. Etrafı taş çevrili bir demir ve kilit yığını. Yaklaştık. Müdirenin bir işaretiyle kapının öbür yanındaki bir kadın kilidi açtı. Bir şakırtı duyuldu. Bembeyaz, köreltici neonların yırttığı, sıkışık ve puslu, bambaşka bir mekana girdik. Koridor devam ediyordu. Gök mavisi renkli boya, her yeri, küçücük pencereleri kapatan telleri, duvarın yarısını, kilitleri, metal levhaları, her şeyi kaplıyordu. Gün ışığının güçlükle sızabildiği bu yerde, soluk neonların bütün yıl boyu gece gündüz cızırdamaları gerekiyordu herhalde. Gardiyan kadınların peşine düştük. Çevre uçsuz derinliklerdeki basınç gibi ağır ve mutlak bir sessizliğin altında eziliyordu. Koridorun sonunda sağa dönmek, yeni bir anahtar çevirmek, yeni bir kapı açmak gerekti. Üst kısmı camlı bir kapı gördüm. Kadın yüzleri belirdi. Küçük dikiş makinalarının çevresinde çalışıyorlardı. Bakışları üzerime toplandı. Birkaç saniye boyunca ben de onları inceledim. Sonra bakışlarımı indirip yoluma devam ettim. Farkında bile olmadan doğuştan olan ve asla kaybolmayan bir leke gibi yüzlerinde suçlarının izlerini bulmak istercesine bakmış tutuklu kadınları süzmüştüm. Kapılar birbirini izledi. Her birinin arkasında başka faaliyetler vardı. Bilgi işlem, çömlekçilik, dericilik. Devam ettik. Boyaları dökülen yassı parmaklıkların ardında gri ve iç karartıcı bir gün ışığı gördüm. Siyahımsı duvarlar, asfaltı çatlamış, ortasında bir voleybol filesinin geçtiği, üstü açık bir avluya çevriliyordu. Avluda kadınlar kol kola gidip geliyor, sigara tüttürüyorlardı. Gözleri yine bana çevrildi. Yaralı, onuru kırılmış, örselenmiş insanların göz bebekleri. Altında nefretle karışık bir arzunun okunduğu karanlık ve derin göz bebekleri. Haydi, dedi gardiyanlardan biri. İtsak Delter kolumdan çekti. Yeni kilitler, yine anahtarlar, şakırtıları. Sonunda görüşme odasına vardık. Çok daha karanlık, çok daha soluk, büyükçe bir odaydı burası. Oda, ahşap çerçeveleri ve rafları aynı maviye boyanmış camlarla uzunlamasına ikiye bölünmüştü. Tutuk evinin mimarı bu beton sığınak benzeri binaya maviyle zarif bir hava vermeye niyetlenmişti anlaşılan. Odanın eşiğinde durduk. Odette Villesen bana döndü. Tekrar ediyorum Monsieur Antoch. Bu görüşme alışılmışın çok dışında. Sara Gabor tehlikeli bir kadın. Dikkatli olun bayım, dikkatli olun. Odette Villesen bir çene hareketiyle görüşme hücreleri boyunca ilerleyeceğim yolu gösterdi. Tek başıma bomboş bölmelerin arasında ilerledim. Camlı bölmeler yanımdan geçtikçe kalbim daha hızlı çarpıyordu. Birden bir gölge gördüm. Geri döndüm, zeminin ayaklarımın altında kaydığını hissettim. Camın karşısındaki bir iskemleye çöktüm. Camın öte tarafında Sara, donuk ifadeyle öylece bana bakıyordu.
49. Bölüm. Kibbutz arkadaşımın saçları kısacıktı. Sapsarı, dağınık saçları şimdi zarif ve düzgün, kare biçiminde kesilmişti. Neonların gölgesinde teni soluk görünüyordu. Oysa çıkık elmacık kemikleri her zamanki gibi gözlerinin yumuşaklığına meydan okur gibiydi. Karşımdaki leyleklerin arasında tanıştığım güzel ve inatçı vahşi kadındı. Suratından düşen bin parça Louis. Harika görünüyorsun Sara. Yüzündeki o yara izi de ne? İsrail'den bir anı. Sara omuz silkti. İşte burnunu her tarafa sokmanın cezası. Üzerinde kolsuz, bol, mavi bir gömlek vardı. Ona sarılmak, dudaklarımı vücudunun kıvrımlarında gezdirmek, diri bedenini okşamak isterdim. Kısa süreli bir sessizlik oldu, sordum. Nasılsın Sara? Gördüğün gibi. Seni gördüğüme seviniyorum. Buna görmek mi diyorsun? Zaten gerçekleri hiç kavrayamadın ki. Gizli bir mikrofon olup olmadığını anlamak için elimi rafın altında gezdirdim. Bana her şeyi anlat Sara. Beş tandan gidişinden itibaren her şeyi. Yoksa artık köstebekliğe mi soyundun? Hayır Sara, tam tersine. Onlara suçsuzluğunu kanıtlayacak bilgiler vermeyi vaat ettiğim için seninle görüşmeme izin verdiler. Onlara ne anlatacaksın? Elmas kaçakçılığından nedenli önemsiz bir rol oynadığını kanıtlayacak her şeyi. Kibbutz sakini omuzlarını silkti. Sara, seni görmeye geldim. Aynı zamanda da öğrenmeye. Bana gerçeği borçlusun. Gerçek bizi kurtarabilir. Hem seni hem de beni. Sara bir kahkaha attı. Buz gibi gözlerini bana dikti. Cebinden usulca bir paket çıkarıp bir sigara yaktı. Sonra söze girişti. Bütün bu olanlar senin yüzünden Louis. Bunu o kalın kafana iyice sok. Her şey, anladın mı? Beştan'da son gece leyleklerin halkalarından söz ettiğinde o zamana kadar dikkat etmediğim bazı ayrıntıları hatırladım. İdo'nun ölümünden sonra bütün eşyasını kaldırmıştım. Hem odasını hem de laboratuvar dediği ve leylekleri iyileştirmek için kullandığı o deliği. Eşyalarını yerleştirirken bir bölmenin içinde üzerleri kanlı yüzlerce halka buldum. O anda bölmedeki iğrençliklere hiç önem vermedim. Yine de hatırasına ve kuş bilim tutkusuna saygımdan o bez çantayı aynı yerde, bölmede bıraktım. Sonra da unuttum. Çok sonraları sen halkalar için saklanmış mesaj fikrinden söz edince beynimde bir şimşek çaktı. O zaman İdo'nun çantasını hatırlayıp anladım. İdo senin aradığını bulmuştu. İşte o yüzden silah almış, günlerce kaybolmuştu. Her gün leylekleri vuruyor, bacaklarındaki halkaları söküyordu. O akşam sana hiçbir şey söylememeye karar verdim. Seni kuşkulandırmamak için büyük bir sabırla şafağın sökmesini bekledim. Sonra sen Ben Gurion havaalanına gidince laboratuvara döndüm, halkaları bulundukları yerden çıkardım. Penseyle içlerinden birini açtım. Birinden elime bir elmas düştü. Gözlerime inanamıyordum. Hemen bir başkasını açtım. Onun da içinde daha küçük boyutlarda birkaç elmas vardı. Öteki halkalara geçtim. Her seferinde elmasla karşılaştım. Mucize sonsuza dek tekrarlanıyor gibiydi. Önümde bine yakın halka vardı. Sonrası artık zengindim Louis. Elimden kaçmak, kibutsu, çamuru, balıkları unutmak için yeterli imkan vardı. Ama önce emin olmam gerekiyordu. Yol çantamı hazırladım, yanıma birkaç silah aldım ve Netanya'ya, elmasın başkentine gitmek üzere otobüse bindim. Biliyorum, izini oraya kadar sürdüm. Görüyorsun ya, bir işe yaramamış. Ben cevap vermeyince Sara sözlerini sürdürdü. Orada bulduğum bir elmas tıraşçısı taşlarımdan birini satın aldı. Önce beni dolandırmaya kalktı ama sonra elimdeki taşların olağanüstü kalitede olduklarını saklayamadı zavallı ihtiyar. Heyecanı yüzünden okunuyordu. Kısacası elimde bir servet vardı. O sırada öylesine mutluydum ki içine düştüğüm durumu, leylekleri kullanarak elmas kaçakçılığı yapan delileri düşünmek aklıma bile gelmedi. Bildiğim tek bir şey vardı. O herifler kardeşimi öldürmüşler.
elmasların peşine düşmüşlerdi. Bir araba kiralayıp Ben Gurion'a gittim. Orada Avrupa'ya kalkan ilk uçağa bindim. Sonra biraz daha yol yapıp elmasları emin bir yere sakladım. Sonra aradan bir hafta geçti. Bağımsız üreticiler elmaslarını genellikle Anvers'te satarlarmış. Kısacası oraya gidip kıyasıya bir pazarlık yapmam gerektiğini anladım. Görünmeden hemen. O sırada hala silahlı mıydın? Sara tebessümünü gizleyemedi. İşaret parmağını bana uzattı. Baş parmağıyla hayali bir tabancanın horozunu kaldırdı. Monsieur Glock beni hiç yalnız bırakmadı. Bir an için Sara çıldırmış diye düşündüm. Elmasları 2 günde bir 10'luk ya da 15'lik keselerle elden çıkarmaya karar verdim. İlk gün Netanya terzilerine benzeyen yaşlı bir Yahudi'yi gözüme kestirdim. Birkaç dakikada 50 bin dolarım oldu. 2 gün sonra yine gittim. Bu kez bir başkasına 30 bin dolarım daha oldu. 3. gidişimde elimdeki keseyi açmak üzereyken omzuma biri dokundu. Sakın kıpırdamayın, tutuklusunuz dediğini duydum. Sırtımda bir namlu hissettim. Aklım başımdan gitti Louis. Bütün umutlarımın bir anda yok olduğunu gördüm. Paramın, mutluluğumun, özgürlüğümün yerle bir olduğunu. Elimde Glock, döndüm. Ateş etmek niyetinde değildim. Tek istediğim, yolumu kesmeye kalkan o polis bozuntusunu etkisiz hale getirmekti. Oysa o pezevengin elinde horozu kalkık 9 milimetrelik bir beretta vardı. Seçeneğim kalmamıştı. Tek bir kurşun attım. Alnını nişanlayıp tek bir kurşun. Herif beyninin yarısını kusarak yere yığıldı. Parantez içinde Sara kötü kötü güldü. Tetiğe dokunacak fırsatı bile olmamıştı. Tabancamı elmas tüccarlarına doğrulttum. Elmaslarımı topladım. Dehşet içindeydiler. Onları soyacağımı sanıyorlardı herhalde. Geri geri çekildiler. Bir an için kurtulacağımı sandım. İşte o zaman çevremi camlar sardı. O kahrolası akvaryumda hapis kaldım. Bütün bunları gazetede okudum. Hikaye burada bitmiyor Louis. Sara her zamankinden daha mağrur sigarasını gereğince söndürdü. Beni tutuklamaya çalışan İsviçre federal polislerinden Harv Dumas adında biriymiş. Belçikalıların gözüne iş birden çok karışık görünmeye başladı. Belçika'da bir İsrailli tarafından öldürülen İsviçreli bir polis. Bir de nereden geldiği belli olmayan servet değerindeki elmaslar. Belçikalılar beni sorgulamaya başladılar. Sonra yerlerini avukatım Delter'e bıraktılar. Ondan sonra İsviçre'de bir heyet çıka geldi. Tabii hiçbirine hiçbir şey anlatmadım. Kimseye. Ama hep düşündüm. Belçika'da olduğumu kimse bilmezken neden İsviçreli sıradan bir müfettiş beni Anvers'e kadar izlesin? İşte o zaman bana sözünü ettiğin tuhaf polisi hatırladım. Sen leyleklerin ve kaçakçıların peşinde koştururken beni izlemesi için Dumas'ı peşime taktığını anladım. O aynasızı ayağıma dolaştıran orospu çocuğunun sen olduğunu anladım. Rengim soldu, kekeledim. Tehlikedeydin. Dumas ben dönene kadar seni koruyacaktı. Beni koruyacak mıydı? Sara öylesine güçlü bir kahkaha attı ki gardiyanlardan biri elinde silah merakla yaklaştı. Uzaklaşmasını işaret ettim. Beni korumak mı? Diye tekrarladı Sara. Dumas'ın kim olduğunu anlamadın mı yani? Peşine düştüğün kaçakçılarla işbirliği yaptığını. Son sözleri mideme bir yumruk gibi indi. Kanım dondu. Ağzımı açma fırsatı bulamadan Sara sözlerini sürdürdü. Sorguya çekilmeye başladığımdan beri elmaslar hakkında bir sürü şey öğrendim. Onlara anlatabileceğimden çok daha fazlasını. Delter bir keresinde Interpol'den biriyle geldi. Simon Rickler adlı bir Avustralyalı. Onlarla işbirliği yapmamı sağlamak için bana çok önemli şeyler anlattılar. Özellikle de ay sonunu getirebilmek için karanlık bazı şirketlerin çok daha karanlık güvenlik işlerini üstlenen Harv Dumas adlı kokuşmuş bir polis yetkili hakkında. Vurulduktan sonra Dumas'ı tanıyan bir sürü tanık çıktı. Söylediklerine göre her yıl ilkbaharda buraya gelip elmaslarını benimkilerin eşi küçük ama benzersiz kalitede satan Max Böhm'e eşlik edermiş. Kafanda hikaye belirmeye başladı mı? Parantez içinde Sara güldü, sonra bir sigara daha yaktı. Kuş gördüm ama senin gibisini asla. Kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Aynı zamanda da her şey gözümde açıkça canlanıyordu. Dumas'ın ihtiyar Max hakkındaki bilgiye çok çabuk ulaşması, bu işin altında elmas kaçakçılığı olduğu konusundaki ısrarı, beni Orta Afrika'ya gönderme tutkusu, Harv Dumas, Max Böhm'ü tanımıştı tanımasına. Ama şebeke hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Belli etmeden beni kullanmış, kayıp elmasları bulmak, sistemin çarklarının nasıl döndüğünü öğrenmek için benden yararlanmıştı. Korkunç bir bulantı boğazımı düğümledi. Sana yardım etmek istiyorum Sara. Yardımına ihtiyacım yok. Avukatım beni buradan çıkaracak. Parantez içinde güldü. Ne Belçikalılardan ne de İsviçrelilerden korkuyorum. Biz en güçlüleriyiz Louis. Bunu sakın unutma. Yeniden sessizlik hakim oldu. Birkaç saniye sonra Sara alçak sesle devam etti. Louis, seninle hiç konuşmadığımız bir şey var. Ne? Sesi hafif boğuk çıkıyordu. Senin ülkende de leyleklerin çocuk getirdiğine inanırlar mı? Soruyu birden anlayamadım, sonunda cevap verdim. İnanırlar Sara. Bunu niye sorduğumu biliyor musun? İskemlenin üzerine kıvrandım. Boğazımı temizlemeye çalışıyordum. Bundan 2 ay kadar önce seyahate hazırlanırken özellikle bu konuyu da incelemiştim. Sara, Tanrıça Holda'nın leylekleri haberci olarak kullandığı Germen efsanesini anlattım. Tanrıça, yağmur sularıyla birlikte gökten düşen ölülerin ruhlarını nemli bir yerde koruyordu. Sonra ruhları çocuk bedenlerine sokuyor ve annelerine götürmeleri için leyleklere taşıttırıyordu. Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar hemen her yerde turuncu gagalı kuşların çocuk getirdiğine inanıldığını anlattım. Sudan'da bile bebekleri leyleklerin getirdiği sanılıyordu. Oysa orada bebeklerin evlerin damına bırakıldığı için sevilen siyah leyleklerdi. Başka anekdotlar anlattım. Sevimli ve sevgi dolu. Bu kısa olduğu kadar sonsuz, saf bir aşk anıydı. Hikayemi bitirdiğimde Sara mırıldandı. Bizim leylekler sadece şiddet ve ölüm getirdi. Yazık, yoksa hiç itirazım olmazdı. Neye itirazın? Çocuğa, senden çocuklara. Heyecan bedenimi ateşten bir yılan gibi ağdı. Bir sıçrayışta kalktım, yanık ellerimi cam bölmeye dayadım. Haykırdım. Sara, vahşi kadınım gözlerini yere indirdi, burnunu çekti, birden kalkıp fısıldadı. Kaybol Louis, acele et, kaybol buradan. Oysa kaçan, arkasına bakmadan kaçan oydu. Modern bir yuridike gibi gök mavisi tahttan bir cehennemin içine doğru.